Ayrım 7.
Sayfa 70.
Vay, böyle mi denmekte Dadal Efendi, sarayda böyle mi konuşulmakta? Sarayda laf çok arkadaş ve de gayet korkulu. Kimi der İsmet Paşa'yı düşürmeye yaptı çünkü başka yolu kalmadıydı. Kimi der dostu düşmandan ayırmak için yaptı ki selbese soyulan avanakları iddia çıkarma sonları hesabı bir gece toplayıp İstiklal Mahkemesi'ne doldurup asa koyacak ki pisliği temizleyecek, kurban olduğum dipten doruğa demekte. Aman, bu laf aramızda kalmalı gazeteci, bu laf gizli. Bu lafı saray adamlarından başka bilen yoktur. Çünkü bu Fethi Bey her ne kadar Gazi Paşa'mızın öz adamı bilinirse de vaktiyle iddiatçının domuzu olduğu da bilinir. Laf aramızda bu serbest işini şimdilerde mebusanlarımızdan bile derinliği bilen yoktur. Ben buraya yetişmeden ne yaptım bakalım? Baktım iş işten geçti geçecek. Çorum mebusanlarımızı bir kuytuya topladım. Aman hemşehrilerim, sıkı dursak gerek ve de ayakları sağlama basıp dirensek gerek dedim. Gazeteler her sabah serbeste şu kadar mebusan verildiğini yazmakta ki gazeteler adlı adınca yazmakta dedim. Bunları nasıl demekteyim? Diz dize oturup el elde demekteyim ve de iki yanlarıma bakaraktan, esintilerden, hileler sezerekten fısıl fısıl demekteyim. Doktor Mustafa Bey ki Çorum mebusanlarımızın deste başıdır. Dedim ki beri bak doktor bey dedim. Ezrail peygamber elinden can kurtaracak kertedir. Kuru kafaları kurtaracak kertedir dedim. Hani ya selbese verilen bunca mebusanın içinde İstiklal Mahkemesi mebusanlarımızdan Kel Ali Bey, Kılıç Ali Bey, başkaca Sahip Ali Bey ve de Necip Ali Bey. Hasılı Ali adında hiçbir bey neden yoktur dedim. Darül Fünun hocalarından Ağaoğlu Ahmet Bey vardır da bunca çemberden geçmiş Şemsettin Hoca neden yoktur dedim. Doktor Mustafa Bey'in aklı sıçrayıp, Esrah ulan Dadal, bunlar nasıl akıllar? Oğlum bunlar kör şeytana külahı ters giydir bir akıllar diye şaştı. Onu bırakıp Apsarlı İsmail Bey'e döndüm. Hele sana geldi mi? Hey Apsarlı, tetik durmalı ki Osmanlı'nın yağlı kemendinden boynu kurtarmalı dedim. İsmet Bey'i bize ayrıca nasıl kılar?
Tamam, kurban oldum İsmet Bey. Sen fazladan reçber bir adamsın. Reçber kısmına selbestlik melbestlik hele hiç yarışmaz dedim.
Çarıklı kurmaylı ele alacak, karda yürüyüp iz bildirmeden yakayı adı batısı selbestle hiç kaptırmayacak sıradır dedim. İskilipimizden Münir Bey'in yamatmazlığı bilinmekle eteğine sarıldım. Bu işte dava vekilliği ve de İskilip oyunbazlığı söker belledin mi yanılırsın ki tatlı candan ilasıya ve de bunca kırnaz açık göz ünün yele veresiye yanılırsın. Gerisini kendin düşün dedim. Aman Çorum adamını ve de İskilip adamını yere baktırma dedim. Nabi Rıza Bey'imiz ki özbeöz Çorumludur ve de Çorumumuzun soylusudur. Başkaca çiftçi mebusanlarımızdan olmakla millet meclisimizde ve de halk partimizde saygılı yeri vardır. Aman ha, bu selbest demeye bırakmadı. Ulan kötü dada, sen şoför aklınla teres. Bilirsin de biz bunca yıl demesiyle dersini sağlam yerden aldığını bilip ferahladım. Hukukumuz eski olmakla yıkıl Allah belanı vere diyerekten yakasını salıverdim. Bugün de Yalova'yı tuttum. Papura hoplayıp buraya yetiştim ki adı batası selbest belasını başka zamanın belasına benzetip menzetip aman ha. Dadal efendi kardeşinizden bilirseniz bunlar size ata öğütleridir ki her biri 100 banganot. Belki de 300 panganot değerinde bir öğütlerdir. Tutana aşk olsun. Bölüm 4. Kadı Nurullah Molla tarafından 1715'te yaptırılan Cambaz Kadı Medresesi Vefa Yangınları'nın sınırında 4'te 3'ü yıkılmış bir küçük medresedir. Önü Kadı Nurullah Sokağı, sağı vaktiyle süpüntülük gibi kullanılan arsaları, solu merdivenli Molla yokuşu, arkası kendi göçüğünün meydana getirdiği 15 arşın derinliğinde Gayya kuyusu gibi adem ürküten çukurdur. Kadı Nurullah Molla zamanının 1700 yıllarının ünlü bilgilerinden olduğu halde tarihlere ve de Şekaik-i Nimaniye zehirlerine kırılmaz inadı yüzünden Katır Kadı, binek değiştirmek tutkusu yüzünden de Cambaz Kadı lakabıyla geçmiştir. İnadı her ne kadar Edirne vakasına padişah indirmeye kadar varmışsa da cambazlığı daha baskındır. Binek alıp satmak, üste verip üste alarak trampa etmek tutkusu hastalık haline çıkalıveri hemen hiçbir gün evine sabahki binekle gelmemiş, atla gittiyse eşekle, eşekle gittiyse katırla, katırla gittiyse kısrakla, kısrakla gittiyse aygırla dönmüştür. Kimi zaman altındakini değeri pahasıyla satıp uygununu bulamadığından kapıya yaya dayanmış, kimi zaman beğendiği hayvanı alıp kendisininkini satamadığından yedeğindekiyle çift binek gelmiştir. Kadı Nurullah Molla'nın inadı uğursuzluğunu Cambaz Kadı Medresesi'ne bulaştırması şöyle oldu. 1715 yılı Nisan ayının ilk cuması günü sabahı Katır Molla, öteki adıyla Cambaz Kadı, attan yüksek, attan yürü Kıbrıs eşeğine bindi. Taşlara can vermesiyle ve de tavlazarı kadar temel üstüne minare kurmasıyla ünlü Ermeni milletinden Avadis Kalfa'yı ardına alıp
medrese ile vakıf akarlarının kurulacağı arsaya geldi. Hopladı indi, elindeki gümüş değnekle fenerlerin çeşmenin yerini çizdi. İşte bu kadar deyip ayağını özengiye attı. Avadis kalfa herifin hoplayıp süreceğini anlamasıyla aklını sıçrata yazıp "Bırahay" diyerekten dizgine sarıldı. Önceleri adam gibi yalvarıp daha sonra sesi çıktığı kadar bağırarak işin olmazlığını anlatmaya çabaladı. Bağırtısına semtin yaşlıları koşaraktan biriktiler. Meseleyi anlayınca Avadis gavura hak verdiler. Evet, burası Süleymaniye Camii ve de külliyesinin yapımı sırasında kalmış, temel tutmaz, taş yapı taşımaz, dolma topraktı. 25 hücreli medreseyi 10 basamakla çıkılır müderris odasını, altındaki aşevini kaldırmak şurada kalsın, çulgan örme çingen çerkesini taşıyacağı şüpheliydi. Gel inattan vazgeç Kadı Efendi, yanılmaktasın, gevşek toprakla oyun olmaz dedilerse de söz anlatamadılar. Cambaz Kadı, ya bizim demir kazık kuvvetinde Horasan harcı sıkılığında dua gücümüzü siz hiç mi hesaba almamaktasınız teresler diyerekten bağırdı. Bineğini tepikledi. Az kaldı ki Ermeni milletinden fukara Avadis Kalfa'yı Kıbrıs eşeğine çiğnete. Köşeyi bükülmeden durup gümüş değneği sallayaraktan ne dese iyi. Temelleri işaretlediğim yerde isterim. Parmak oynasa tutar seni medresemin arsasındaki incirin dalına asarım deyip savuştu. Katın olla demişler, yapar mı yapar. Yapı 1717'de tamamlandı. Kesme taştan gönül ferahlatıcı, okuyanlara zihin açıklığı veren gayet şirin bir bilgi yuvası oldu ki görenler Avadis Kalfa'ya "Ulan aferin Ermeni oğlu, cennetliksin" dediler. Ne fayda ki Cambaz Kadı medresesinin temeline kazma vurulduğu saat Fatih Camii'nin temeli atıldığı uğursuz saate rastlamıştı. 2 yıl sonra 1719'da Fatih Camii'nin direk başlıklarını çatlatan, minarelerinden birini yıkan depremde medresenin müderris odasıyla mutfağı, dört de hücresi, arkadaki dayanak duvarıyla birlikte göçtü. Daha doğrusu sanki yer yarıldı, yere geçti. Olay Cambaz Kadı'nın ağır hastalığına rastlamış, hırsız Naip de masraf azalır diye sevinmişti. Açılan yarmayı destek duvarıyla örmeye kalmadan Katır Molla doktorun yasağını aldırmayıp kalp yetersizliğine karşı gövdesinin şurasına burasına ille de şah damarlarına 50 tane sülük yapıştırdığından öldü gitti. 1754 yılı Eylül ayının bir uğursuz salı gecesi başlayıp İstanbul'u tam 6 gün 6 gece ırgalayan deprem, yarmayı büsbütün yarıp 15 arşın derinliğinde bir uçurum haline getirdiği gibi hücrelerden 5'ini daha koparıp almış. Öte yandan Fatih Camii'nin de duvarlarını adam girecek genişlikte çatlatmıştı. 12 yıl sonra 1766 yılı Mayıs'ında sabaha karşı deprem İstanbul'u gene salladı. Bütün depremlerde olduğu gibi ilk hızda Fatih Camii ile Cambaz Kadı Medresesi'ne yapıştı. Bu kez caminin kubbesini büsbütün göçertip Cambaz'dan 2 hücre daha alıp gitti. Böylece Cambaz Kadı Medresesi epeyce küçülmüş, mütevellisine hiç masraf ettirmez, mübarek bir makam haline gelmişti. Ne fayda ki 1775'te akar olarak yaptırılmış ahşap evler, yorgancı dükkanında pamukların tutuşmasıyla yandı, ne mütevelliği kaldı, ne hesap, ne kitap. Bu sebeple 1891 yılının 10 Temmuz Salı günü İstanbul'u dehşete veren ve de tarihleri adı Büyük Hareketi Arz diye geçen depremde, Cambaz Kadı Medresesi'nin geri kalan 14 hücresinden 8'inin yerle bir olması hiç kimseyi ilgilendirmedi. Arkadaşlarından biri çöküntü altında kalıp öldüğünden, kaçışan mollalar bir daha bu harabeye dönüp gelmediler. 6 hücreyle cümle kapısının taş kemeri, kalın meşe tahtasından kapı kanatları yüzüstü kaldılar. Zamanla hücrelerin damlarını ot bürüdü. Vefa yangını arkasındaki bütün evleri silip süpürüp medrese harabesinde yangın yerinin taş yığınlarına kattı, en ikonu ortadan kaldırdı. Evi yananlardan bazıları ilk şaşkınlıkla sağlam hücrelere sığınmayı denedilerseler de ayak yolu olmadığını, arkadaki uçurumun çocuklar için tehlikesini görerek hemen vazgeçtiler. Bir ara bekar çamaşırı yıkayanlar peydahlandı. Bunlar ana oğul, gelin, bir de gelinin körpe kız kardeşiydi. Herifin sol gözü pırpırlıyor, sağ bacağı az biraz aksıyordu. Sabahları kocaman bir küfeyi sırtlayıp çıktığına göre ya küfeciydi ya paçavra toplayıcı. Birkaç aya varmadan koca karının gözüne geceleri iyi saatte olsunlar görünmeye başladı. Giderek bu görüntüler sıklaştı. Yıllar belalı seferberlik yılları olduğundan mahallede erkek kalmamıştı. Bu yüzden iyi saatte olsunlar, yangın yerleri şurada kalsın, mahalle aralarında kol geziyorlardı. Genç karıların hiçbir şikayeti yoktu ama bir gece iyi saatte olsunlardan asker elbiselisi, koca karıya tutulmayayım derken kıblesini şaşırıp yardan uçtu. Uçarken de "Vay anasını avradını şöyle ettiğimin cadısı" diye bağırdı. Bunu küfeci ya da paçavracı duydu. Ertesi gün eşyanın birazını küfeye doldurup iki dengi de karılara sarıp gidiş o gidiş gitti. Sırra kadem bastı. Mahalleliler oh pislik temizlendi diye sevindiler. Cumhuriyet olup kurtarıcı devrimler furyasıyla medreseleri kapayan devrimde gelip yetişti. İstanbul'da 178 medrese, bunların 2300 odası, 63 dershanesi, 17 kitaplığı vardı. Canbaz Kadı Medresesi de bu sayıya sayılmış olduğuna göre, devrimin bu medreselerden kaçta kaçını barınır halde bulduğu merak edilecek nokta ise de sayısı batsın, cehenneme kadar yolu var denildi. Ötekilere yapılan işlem Canbaz Kadı Medresesi arabesine de uygulandı. Kapı kanatları birbirlerine kalın tellerle bağlanıp kırmızı bal mumuyla mühürlendi. Devrimciler devrimin bu kadar kolay başarıldığını görünce kibirlenip kasıldılar. Oracıkla tutanağı tutup yaşasın medrese kapatmak devrimi, olursa bu kadar olur diye mühürle kırmızı mum kalemini çantaya atarak savuştular. Medrese kapatmak devriminden sonra nice nice devrimler ardı ardına sükun etmekte. Çünkü devrimdir, bir kez sustasından boşandı mı koca tanrı beterinden saklasın, zapt olmaktan çıkar. Günlerden bir gün sıra harf devrimine geldi. Arap harfinin gerici, buna karşılık Latin harfinin ilerici olduğu anlaşılmakla o saat gerici tepelenip ilerici kucağa çekildi. Halkın yeni harfleri öğrenmesine ferman çıkıp her yerde halk dershaneleri açıldı. Devrimler toptan yüksek okullar öğrencilerine emanet edildiğinden Selim Nuri ile fakülte arkadaşlarının payına da epey gayret düşmüştü. 1929 yılı Ekim ayının başlarında Selim Nuri ile fakülte arkadaşı Nevşehir'in ağa oğullarından 41'in Rüstem Şah, Canbaz Kadı Medresesi yakınında bir ilkokulda açılan halk dershanesinde halka yeni devrimin Latin harflerini öğretiyorlardı. Nevşehirli 41'in Rüstem Şah hesabını bilir delikanlıydı. Hem de bildiği hesap ucuza yaşamak değil, düpedüz bedava yaşamaktı. 41'in ne demektir Selim Ağa? Resmen Yeniçeri'nin 41. ortasından gelmek demektir. Ya peki Yeniçeri ne demektir? Haraçla geçinir demektir. Bir herif hem Yeniçeri ortasından inme hem de Nevşehirli olursa ne olur bakalım? Çünkü şurası iyicene bilinmelidir ki fukara Kayserili'nin adı çıkmıştır. Aslında Nevşehirli Kayserili'yi 10 kez suya götürür de 10 kez susuz getirir. Demek ki bu dünyanın haracı bize verilmiştir diyerekten kasılmasını görmeyince ne denilse boş. İşte bu Nevşehirli 41'in Rüstem Şah İstanbul'a geldi geleli, oda kirasından usanmış devrimin kapadığı medreselerden birinde bedava baş sokacak yer aramaya girişmişti. Derse ilk başladığı gece sordu soruşturdu. Birkaç sokak aşağıda Canbaz Kadı Medresesi'nin bulunduğunu haber almasıyla gündüz gözü çevresinde gezip kapı aralığından bakıp karşıdaki tahta evleri kollayıp uygun bulunca cuma paytasını tenhalığına denk düşürüp Selim'le birlikte daha 3 hemşerisini yanına katıp geldi. Arkadaşlar kırmızı mumla basılmış mührü görünce ürküp geri basacak oldularsa da Rüstem Şah pabuç bırakmadı. "Biz Yeniçeri soyundanız, devlet ortağıyız, mühür tanımazız." diyerek kınnaba yapıştı. "Ya Hazreti Ali!" demesiyle çekip kopardı. Telleri büküp burun kırıp anılını ardına kadar dayadı, Bismillah deyip girdi. Ellerini beline koyup çevreyi dikkatle gözden geçirdi. Gördüklerine çok sevinmiş gibi bir uzun beğeni ıslığı salıverdi. Ortadaki koca incir ağacını bunun koyu gölgesini beğenmişti. Yan yana duran 5 hücrenin oymalı kapılarını hele daha çok beğenmişti. Pencere camlarının kırık olmasına biraz canı sıkıldıysa da olacak artık o kadar diyerekten filozofluğa vurdu. Neredeyse bulmuş 2 kazma 2 kürek bir de kalın manivela demiri getirmişti. Bunları arkadaşlarına dağıtıp, "Hayda, görelim bakalım devrim gençliği nasılmış?" diye hafiften naralandı. "Çalışmak isterim, hem de dev gibi çalışmak isterim." diyerek avucuna tükürüp kazmaya sarıldı. İlk günü mahalleliden kimileri geçerken az biraz durup baktıysa da, akıllarına devrimin kapattığı medreseyi birilerinin açacağı hiç gelmediğinden, kim bilir neyin nesidir deyip ilgilenmediler. İkinci gün yarmanın önüne korkuluk olarak koca taşlar sıralanmış, avlu adam akıllı temizlenmişti. Üçüncü gün damı çökmüş helayı meydana çıkardılar. Yılan, çiyan, akrep, kırkayak, örümcek, karaböcek yatağı olmuş hücreleri ilk günü temizlemişler, gaz yağı gücüyle haşeratı sürüp çıkarmışlardı. Bunlar olurken 41'in Rüstem Şah durmadan konuşuyordu. "Devrim ne belaymış kardeşler, hele şuna, demek bunu yapmak kolay, gerisin geri eski haline getirmek gayet güç. Bakın bir kara akrebe, yobazlığı karanlığından belli değil mi şunun? Ulan namussuz, tevekkeli mi üstüne mühür vurup seni kapadılardı? Çok yaşasınlar." "Evet arkadaş, devrim diye ben işte bu medrese kapatma devrimine derim. Şundan ki devrimin zorlusu tutar olacak, tutmadı mı metelik etmez. Evet, aklım yattı benim bu medrese kapatma devriminin tutarlılığına. Şundan ki biz buraları kapanınca ne yaptık? Oh diyerek bayram etmedik mi? Kısası sevindik. Az kaldı ki avuçlarımız patlayacaktı ki büyüklerimizi alkış tutarken. Şimdi ise gör nasıl sevinmekteyiz. Nedir bu? Kaparken sevinmek, açarken sevinmek. Köklü devrim nesinden bilinir? Gelirken milleti sevindirmesinden, giderken bir kez daha sevindirmesinden. Ha la la ha, devrim devrim çok yaşa diyerekten sesim çıktığınca bağırsam gerek ya, aklıma gelen ne yapalım? Nedir aklıma gelen Selim Efendi? Bu bizim medreselerin kapatılıp laik Fransızların papaz mektepleri neden açık bırakıldı? Başkaca laik bile değil, düpedüz alık Amerikan protestan misyonerlerin okulları neden işler havalar alır? Diyelim bunlar batılıdır, boynumuz kıldan ince. Yarınların Heybeliada'daki papaz mektebi. Diyeceksin ki Selim Efendi devrimdir bu, Türk'ün aklı ermez. Doğrusun arkadaş, hem de haklısın. Üçüncü gün İnci'nin gölgesinde öğle yemeği olarak zeytin ekmek yerlerken kapıda bir koca karı göründü. Gözlüğü gaga burnunun ucuna düşmüş bir koca karı ki beli bükülmüşse de küp uçuran koca karı olduğu belli. Bastonunu yere vurup hırçınlaştı. Bakın bakayım bana, nereden geldiniz? Efkaftan mı? İyi bildin anacığım, biz Efkaftan gelme Efkaflıyız. Hem de Efkaflı'nın baş müdürlüğü takımındanız. Neden sordun, bir şey mi iktiza? Geçen de kapandı dedilerdi, dün açıldı dediler, aklım ermedi. Ermeyecek elbette, hükümet işidir. Ererse kaç para? Doğru doğru, Allah hükümetimize zeval vermesin. Koca karı dualar ederek geçip gitti. İkindiye doğru gözünün biri kör olduğundan tavuk gibi yan bakan bir herif dayandı kapıya. Ağır işliyor olmalı ki elini kulağının ardına koyup sordu. Hangi yangında yandınız siz? Biz mi babacığım, bizi yakan yangın geçenin Koska yangını. Çok olmadı mı Koska yangını, neredeydiniz o zaman bu zamandır? Başka medresedeydik, burasını gösterdiler. Hani çoluk çocuk, ev külfeti görmemekteyim. Birazı daha gelmedi, birazı kaç göç olduğundan saklıda. Bakın bana, burası uygunsuz yerlere benzetmeyin. Namusunuzla oturmadınız mı barınamazsınız. Gürültü istemez bizim mahalle. Tamam babacığım, biz de gürültüden kaçtık ya. Ertesi sabah önce bekçi, arkasından devriye polisi geldi. Lafı epey dolaştırdı. Korkutmadan başladı, uyuşmaya dokundurup geçim sıkıntısına bağlayarak yalvarmada karar kıldı. Bu cambaz kadı medresesine gelenler hep az çok görürlermiş bekçiyle polisi. Rahat edelim derlerse, başkaca sevap işleyelim derlerse. Eski zagonu bozmamak ise gayet iyiymiş biline. Şimdiye kadar gelenlerle eğlenen 41'in Rüstem Şah'ın ilk kez keyfi kaçtı. Kendi küm ettiyse de polis kesin bir şey anlayamamış olmalı ki ertesi gün komiser bey istiyor diye geldi. Komiser de önce devrim mevrim diyesi olmuş, sonra idare diye bir şey vardır ama bekçiyle devriye polisini arada bir görmek şart demiş. Ağzına bakılırsa bunun niyeti bizi resmen haraca bağlamak. Nevşehirli 41'in Rüstem Şah gelirken enine boyuna düşünmüş, çareyi bile bulmuştu. Selim hemen Yalova'ya hoplayacak, hemşerisi saray şoförü Aslan Dadal Efendi'yi önüne katıp getirecek, komiserin karşısına dikecek. Artık bunun gerisi ne olur bilmem Selim kardeş. Sarhoş komiser korkudan yürek inmesine uğrar, geberirse vebali boynuna. Saray şoförü Çorumlu Dadal Efendi'nin karakola girip komiserin karşısına dikilmesi gerçekten seyir oldu. Bütün fakültelere yayıldı. Fukara komiser hangi belaya uğradığını bilmeyip Dadal Efendi'nin taşralı görüntüsünü aldanarak her zamanki şirretliğiyle çıkışmıştı. Kimsin? Derdin nedir? Dadal Efendi saray şoförü olalı bile hemşeri arkalamak sebebiyle nasıl davranacağını iyi biliyordu. Nah bu şoför ehliyeti, nah bu da nüfus tezkeremiz, nah bu bildiğin paso, bunu tanırsın, emniyetin gizli vesikası, bu silah taşıma ruhsatı, nah bu da gazi babamızın kendi eliyle belimize bağladığı hareketli nagan. Aman efendi kardeşim. Komiser böyle diyerekten masanın üstüne zehirli yılan koyulmuş gibi sıçrayıp tabancaya baka kalmıştı. Dadal Efendi keyifle göz kırptı. Beni sorarsan komiser bey kardeşim, saray şoförü Dadal Efendi derler. İnanmazsan telefonun kulağını büker, Yalova'yı bulur, sarayı istersin. Estağfurullah kardeşim, emret, emriniz, buyur geç, vallahi billahi olmaz. Kahvenizi içmeyince hiç olmaz. Selim Nuri ile fakülte arkadaşları cambaz kadı medresesi arabesine işte böyle yerleştiler. Polisin ağzında bakla ıslanmadığından oğlanların sarayla ilintisi mahalleye hemen yayıldı. Bekar takımı mahalle içinde hiç olur mu? Körpe kız var, körpe gelin var demeye hazırlananların dili dişi kilitlendi. Giderek iki taraf birbirini tanıyıp sevdi. Evlerde değerli yemekler piştiği, nişan, düğün, sünnet için toplanıldığı zaman medresedekilerin payları ayrılıp koşturulur oldu. Serbest Parti'nin kurulmasından 20 gün geçmiş, ilk ürüntü Yarın gazetesinde Arif Oruç'un hemen gemiye azıya almasının da etkisiyle az biraz savuşturulmuştu. Çekingenlik yavaş yavaş azalıyor, Galata'da Nazlı Han'da açılan Serbest Parti İstanbul il merkezine uğrayanlar gittikçe artıyordu. Yarın gazetesinin satışı hızla yükselmiş, inanılmaz rakamlara ulaşmıştı. Üniversite kaynıyor, gözle görülecek açıklıkta ikiye bölünüyordu. Bu bölünmede el altından çocuk kışkırtır profesörlerin etkisi çoktu.
Selim Nuri ile dergi çıkartan arkadaşları cuma tatilinden yararlanarak Cambaz Kadı Medresesi'nin avlusundaki incir ağacının gölgesine toplanmışlardı. Toplantıyı isteyen Paşaoğlu dedikleri Tarkan adlı arkadaştı. Hem de eski paşalardan birinin oğlu değil, Kurtuluş Zaferi sonunda paşa olanlardan birinin oğlu. Ali Tarkan çıkardıkları dergiye yeni durumdan, Serbest Parti'nin kurulmasının getirdiği yeni durumdan sonra yeni bir yön vermek taraflısıydı. Bunu avukat Celadet Bey'in yazıhanesinde staj yapan Kadir'le kararlaştırmış, arkadaşlarını toplantıya bunun için çağırmıştı. Kendisi biraz kekeme olduğundan yerine Kadir konuşacak, Murat da hissedarların geri kalanlarını temsil edecekti. Medresede oturan arkadaşlardan üçünün edebiyat fakültesine gittikleri halde yazıyla, çiziyle, şiirle, hikayeyle, hatta okuma yazmayla pek ilintileri yoktu. Bunlar diplomalar alıp lise öğretmeni olacaklar, edebiyat okutacaklardı. Biri abdest alıp cuma namazına, ötekiler de her cuma yaptıkları gibi zengin hemşerilerin evine mantı yemeye gitmişlerdi. Bir öğün yemek parasını bedavaya getirmek için gidip gelme 20 kilometre yol tepiyorlar, kurtardıkları yarım liraları her üç ayda bir toptan kundura pençesine veriyorlardı. 41'in Rüstem Şahsa dergiye mergiye karşıydı. Bu dünyada iş bölümü diye bir şey vardır arkadaşım diyordu. Biri yazar, biri okur. Yazarsan kitap yazacaksın ki ne dediğin anlaşıla. Şiir de neymiş? Derslerinde ne zaman çalıştığı, hangi kitapları okuduğu belli değildi. Çünkü sabahtan akşama, akşamdan da kahveler kapanana kadar kağıt oynuyordu. Bir iki Alaturka oyunu, Jim Daldi'yi, Pastıra'yı iyi bildiği halde hiç bilmediği Piket'e, Prafa'ya meraklıydı. Geçimini kağıt oyunlarından sağladığıyla övünüyorsa da ay sonları tuttuğu deftere göre zararlı çıkıyordu. Arkadaşlar toplanınca Selim Nuri derginin şimdiye kadar yayınlanmış 6 sayısıyla hesap defterini, fatura, makbuz zarfını alıp geldi. Derginin adı Kurtuluş'tu. Bu adın altında her ayın 15'inde çıkar edebiyat, sanat, fikir dergisi yazılıydı. Para çok kıt olduğundan kapağında içinde hiç klişe bulunmuyor, yazı sonlarına basım evinde atılmak için bırakılmış, çoğu kullanıla kullanıla ezilip silinmiş vinyetler koyuluyordu. Bu acıklılıkla fukaralık kadar yeni harflerin basım evlerine getirdiği acemiliğin de etkisi vardı. 40 yıllık diziciler çırakların altına düşmüşler, kimin nereden bulup alelacele getirdiği bilinmeyen yeni harflerin çoğu hurda sayılacak kadar kullanılmıştı. Yazı çeşitleri, puntolar karışıktı. Kimi harfler posta paketlerinde gereğinden çok çıktığı halde kimileri yok denecek kadar azdı. Hiçbiri kasalardaki yerlerine daha ısınamamışlardı.